Ayrım 13.
Biraz ötedeki kanlı gürültünün bu sükuta hiç tesiri yoktu. Bu sükut ikliminin kapısında o kanlı gürültü, hiç şüphesiz her şeyden mukaddes olan bu sükutu muhafaza etmek içindi. Zira bu sükut dünyanın en ulu evliyalarıyla en kahhar, kahredici cihangirlerinin uyudukları son uykunun yegane bekçisiydi. Ve bu ikinci defaydı ki şanlı ve mübarek uyurların uykusu tehlikeye giriyordu. Hakkı Celis bundan 2-3 yıl evvel yine bu sokaklardan, bu türbeler, bu camiler arasından geçiyor, yine Cihangir'deki konaktan dönüyordu. Sağında solunda karanlıkta yalnız başlarının beyaz sargıları görünen yaralıların birer tabuttan daha matemli arabaları hareket ediyordu. Hakkı Celis o zaman ne başını çevirip bu yaralılara bakıyor, ne kulak verip o derinden gelen sesleri dinliyordu. Bütün varlığını manasız ve adi bir sevdanın alevi sarmıştı. Genç adam kendi kendine ne kadar değişmişim de, dedi. Gerçi bugünkü Hakkı Celis, dünkü Hakkı Celis'e tamamıyla yabancıydı. O zamandan beri yeni bir sevdanın alevi içinde dünkü küçük adam bal mumundan bir bebek gibi eriyivermişti. Bu sevda neydi? Kim içinde? Bu sevda milli ideal diye birkaç seneden beri ağızdan ağızda dolaşan ve kısmen sahte olan müphem ve sari, bulaşıcı duygu muydu? Hakkı Celis o kadar süslü ve muattar, kokulu Seniha'nın yerine şimdi millet denilen şeyi, o koyu, karışık varlığı mı seviyordu? Genç adam millet denilince Naim efendiler gibi müstehaselerle, fosillerle, senihalar ve faik beyler tarzında sefil iştahlı yaşarları hatırlıyordu. Millet ona bazen kilometrelerce toprak üzerinde yığılmış bir kocaman ceset halinde göründü. Bu cesedin üzerine dünyanın dört köşesinden çıkmış bir sürü haşerat hücum ediyor ve kendi kıyafetinde alay alay insan bu haşeratları dağıtmaya koşuyordu. Her ceset gibi bunun da bitmesi lazım gelirdi. Hakkı Celis bu müthiş fikir ve bu korkunç şüphe ile bir hafta sonra Çanakkale'ye sevk edileceğini düşündü. Evet, bu genç adam istemeyerek, bilmeyerek Naim Efendi hıçkırıklarında devam etsin ve Seniha, Almanyalı, Avusturyalı zabitlerle rahat rahat çay ziyafetleri verebilsin diye bir hafta sonra Çanakkale'ye hayatına doymadan ölüme gidecekti. Hakkı Celis biraz evvelki o şanlı rüyadan hakikat denilen bu mezbeleye düşer düşmez bir müddet muvazenesini kaybeder gibi oluyor ve sendeliyordu. Fakat bu ani buhran çok sürmüyor, genç adam türbelerden, sebillerden, camilerden sızan hava içinde derhal kendini topluyordu. Hayır, hayır, millet denilen şey Naim Efendi gibi müstehaselerle, fosillerle, senihalar ve faik beyler gibi sefil iştahlı insanlardan mürekkep bir varlık değildi. Bunlar milletin çürüyen ve dökülen tarafıydı ve havaya kalkan 800 bin kılıç işte bu kangren olmuş uzvu kesip atmak içindi. Hakkı Celis veda ziyaretlerine hareketinden birkaç gün evvel başladı. Evvela Belkıs Hanım'a, sonra Nuriye ve Neyire Hanımlara gitti. Belkıs Hanım tombul tombul bir kadın olmuştu ve gittikçe eli o kadar yumuşamış ve iradesi o kadar azalmıştı ki yanına bir genç erkek yaklaşır yaklaşmaz başı dönüyor, hemen bulunduğu yere düşecek gibi oluyordu. Nitekim Hakkı Celis'le bir odada baş başa kalınca o kadar ne yapacağını şaşırdı. Hareketlerine öyle bir perişanlık geldi ki genç adam az daha ters yüzü dönüp gidecekti. Fakat Belkıs Hanım birdenbire kendini topladı ve büyük bir hemşire tavrıyla Hakkı Celis'in iki elinden iki eliyle tuttu. ''Neden böyle birdenbire kalkıverdin? Ne acayip çocuksun?'' dedi. Hakkı Celis'e genç kadının bu samimi ve laubali hali biraz emniyet ve sükunet verdi. Tekrar oturdu. Bir müddet Seniha'dan bahsettiler. Belkıs Hanım eski arkadaşlarına karşı pek o derece azılı değildi. Hatta Faik Bey'i paylaşamadıkları zamana nispetle biraz daha iyi, daha dosttu. Esasen gittikçe hayvani zevklerin en basitine doğru inen bu kadın için karışık, güç ve ince rabıtaların bir manası kalmamış ve kalbi her türlü kinden, garazdan boşalmıştı. Bununla beraber Hakkı Celis'e büyük dayısının kızına dair bazı yeni havadisler vermekten kendini alamadı. Senihacık çok müşkül bir mevkide dedi. Neredeyse Faik Bey gelecekmiş. O gelir gelmez mutlaka bir kıyamet kopacak. Deli çocuk bir tabii gördüğü hale tahammül edemeyecek, bir takım çılgınlıklar yapmaya kalkışacak. İstanbul'un içinde yeniden bir gürültüdür kopacak. Bilir miyim ben, zavallı, şu kıza acıyorum. Hakkı Celis, Faik Bey'in ne söylemeye hakkı olabilir dedi. Seniha ile mebusum Necip Bey arasındaki münasebet yarın resmi bir şekil almak üzeredir. Hatta zannederim çarşambaya nikah merasimi oluyor. Belkıs Hanım hayretle yerinden fırladı ve geldi ta genç adamın yanına sokuldu. Gerçek mi? Gerçek mi? Bize neden haber vermediler? Şaşılacak şey dedi. Ve bunları söylerken güya farkına varmaksızın yapıyormuş gibi dizlerini genç adamın dizleri arasına soktu ve bir elini elinin üstüne bıraktı. Ağzı kesilirken sulanan bir meyve gibiydi. Fakat gözlerinde ve elinde hala bir çocuk safveti vardı. Hakkı Celis bu sefer ürkmedi ve kadını kendi haline bıraktı. Hakkı Celis Belkıs Hanım'dan sonra Nuriye ve Neyire Hanımlara uğradı. Genç kızlar sokaktan henüz adet etmişlerdi. Çarşafları henüz başlarındaydı. Arkalarından Hakkı Celis girer girmez ikisi birden bir çığlık kopardılar. Ne tuhaf, biz de şimdi sizi konuşuyorduk dediler. Sonra ilave ettiler. Haberiniz var mı? Faik Bey geldi. Şimdi beraberdik. Hakkı Celis neme lazım der gibi omuzlarını silkti. Nuriye ve Neyire hanımlar haki ve seferi elbisesinin içinde dimdik duran ve adalelerinin sertliği hissedilen bu genç askerden dünkü dal gibi cılız Hakkı Celis'i güç tanıdılar. Tüylü geniş ve az çok barbar kalpağının altında bir yıl evvelki sarışın yüzlü bakır rengini almış bir Tatar simasının ifadesini bağlamıştı. Nuriye hanım dedi ki aman yarabbi ne kadar da değişmişsiniz Hakkı Celis Bey. Acaba ruhunuz da yüzünüz gibi değişti mi? Sakın o da bu kadar haşin olmasın. O pür hülya ve pür şiir ruh. Neyire hanım, ah bu askerlik dedi. En hassas, en rakik kalpleri bile bir çelik haline sokuyor. Vah vah Hakkı Celis Bey, artık hiç şiir yazmıyorsunuz değil mi? Hakkı Celis gülerek başını salladı. Çoktandır ne okuduğum var ne yazdığım var dedi. Bütün eski meşguliyetlerim bana şimdi yavan geliyor. Esasen sanat sunilik demek değil mi? Şairler bir takım suni adamlardır. Genç kızlar ikisi birden kulaklarını tıkadılar. Aman susunuz, aman bari işitmeyelim diyorlardı. Zavallı şairler, onlar ki bize ruhlarının ızdırabından... Hakkı Celis genç kızların sözünü kesti. Onların ruhundan bize ne dedi? Hiç tanımadığım, bilmediğim bir adamın ızdırabından, neşatından, sevincinden, aşkından, bilir miyim daha nelerinden bahsetmesine ne lüzum var? Kimisi hatıralarını anlatır, kimisi endişelerini söyler, kimisi şu veya bu mesele hakkında ne kadar herkesten başka düşündüğünü anlatmaya çalışır. Niçin, niçin efendim? Onlara soran var mı? Herkesin kendi derdi, kendi başından aşkın. Şair denilen bir takım meçhul kimselerin elemlerini de çekmeye hiç değilse dinlemeye mahkum olmakta biraz fazla fedakarlık bulmuyor musunuz? Hele son zamanlı şairleri. Bize gündelik hayatının hurda intibalarını, bir takım adi teferruatını, cetlerinden kendilerine miras kalmış küflü bir aletle anlatmadan başka bir şey bilmeyen bu küçük ve hotperest, bencil adamlar. Nuriye Hanım sordu. Bir zamanlar o kadar sevdiğiniz Fikret için de mi böyle düşünüyorsunuz? Genç adam, aman dedi, bana hassaten bizim şu son şiirimizden, şu son şairlerimizden hiç bahsetmeyiniz. Geçen gün bir eski mecmuanın sayfalarını çeviriyordum. Yan yana bir mensur, bir manzum şiir gözüme ilişti. Bunlardan birisi İntizar ünvanıyla ve ünvanın altında Pembe Yeldirmeliye diye bir ithafı vardı. Gayet yanlış ve yavan bir Türkçe ile yazılmış bu mensurenin meali bir cümleyle şuydu. Dün akşam güneş batarken ufukları bir pembelik istila etti. Siz geliyorsunuz sandım ve bekledim. Manzumenin ser levhası iftiraktı ve E.C. hanıma diye ithaf olunmuştu. 40 mısrağı mütecaviz bu uzun manzumede şair Hulasatan diyordu ki siz gittiniz arkanızdan mendilimi salladım ve ağladım. Genç kızlar kendilerini tutamayarak gülüşmeye başladılar. Hakkı Celis sözüne devam etti. Bu yavan, bu tuzsuz ve mayasız edebiyata affedersiniz bir tek isim bulabiliyorum. Zampara edebiyatı. 30 yıldan beri kah edebiyatı cedide, kah fecraati, şimdi de hece vezne cereyanı adları altında hep bu çığır devam ediyor duruyor. Mecmualar hala bir takım mahalle çocuklarıyla doludur. Bu mecmualar bu gibi muaşakaları açık muhabere varakası, sayfası vazifesini görmekten başka bir şeye yaramıyor. Doğrusu bütün bunlar beni asıl şiirden, asıl edebiyattan bile nefret ettirdiler. Neyire Hanım hemen söze atıldı. Demek ki asıl şiir, asıl edebiyat da var dedi. Demek umumiyetle şiirden, edebiyattan değil, fena şiirden, fena edebiyattan müteneffirsiniz, nefret ediyorsunuz. Hakkı Celis gülerek cevap verdi. Ona şüphe mi var? mensup oldukları milletin itikatlarını, gazalarını, hizmetlerini, elem ve neşatını terennüm eden o büyük halk ve millet şairleri benim için daima mübarektirler. Şair denilen mahluk biraz evliya ve kahraman arasında bir şey olmalıdır. Garbın ve şarkın eski şairleri böyleydi. Onun içindir ki hala hepimize tükenmez birer menbaadırlar. Son devrelerin ortaya çıkardığı cüceler bir takım dolaşık yollardan sürüne sürüne bu menbaalara doğru gidiyorlar ve bize oradan kah bir tas, kah bir avuç, kah bir katre su getiriyorlar. Bütün bu cüceler bizim nazarımızda bu getirdikleri suyun miktarı derecesinde aziz ve kıymetlidirler. Kendilerini bildikleri günden beri şiirle şairlerden başka bir şeyle meşgul olmayan genç kızlar Hakkı Celis'in bu yeni şiir ve şair tarifini anlayamıyorlardı. Vücudu gibi ruhunun da sertleşip kabalaştığına hükmettiler ve bir an evvel kalkıp gitsin diye beklediler. Hakkı Celis genç kızların evinden çıktıktan sonra Seniha'ya da gidip gitmemek hususunda bir müddet mütereddit kaldı. Zira Seniha'yı her görüşünde cinsini, mahiyetini tayin edemediği bir şey oluyor ve günlerce hayatı zehirleniyordu. Yalnız günlerce hayatı zehirlenmekle kalmıyor, bütün fikirleri ve bütün hisleri sarsılıyor, ruhu meşkuk, kuşkulu bir hale giriyor, azim ve iradesinin kuvvetini teşkil eden bütün unsurlar dağılıyor, kayboluyordu. Hakkı Celis birdenbire kendini bir boşlukta asılı kalmış zannediyordu. Mamafi bütün bu tehlikelere rağmen bu sefer mutlaka gitmek lazımdı. Gitmemek kendi tarafından affedilmez bir kabalık olacaktı. Bundan başka Seniha buna kendince gülünç bir mana verecek, dudaklarının ucunu yukarıya doğru kaldıran o müstehsi tebessümüyle gülümseyerek "Bana bir aşık gibi kafa tutuyor," diyecekti. Halbuki Hakkı Celis artık Seniha'yı sevmekten veyahut sevmiş görünmekten tiksiniyordu. Seniha apartmanda yalnızdı. Sekine Hanım Cihangir'e gitmiş ve Servet Bey daire dönüşü Bermutat, Churchill de Orient'te kalmıştı. Cemil çoktan Viyana'daydı. Genç kızın yarı kocası olacak adama gelince o da mühimce bir iş için Sofya'ya kadar küçük bir seyahate çıkmıştı. Seniha ise birkaç zamandan beri onun evde hazır bulunmadığı zamanlar misafir kabul etmekten çekiniyordu. Bununla beraber bugün müstesna ziyaretçilerden birini bekleyen bir hali vardı. Lacivert ve düz eteklik üzerine beyaz bir ipekli erkek gömleği giymiş ve uzun örme bir boyun bağı takınmıştı. Saçları gösterişsiz, muntazam, adeta tabiri caizse resmi taranmıştı. Bir derin koltuğa gömülmüş kitap okuyordu. Başını kaldırıp birdenbire karşısında Hakkı Celis'i görünce yüzünde hayret ve şaşkınlıkla karışık bir memnuniyetsizlik belirdi. "Aa, sen misin?" dedi. "Bir başkasını mı bekliyordunuz?" diye sordu. Seniha kitabını yere fırlattı. "Hayır, hayır," dedi. "Yalnız Faik Bey gelecekti de." Sonra birdenbire kendini topladı, genç adamı baştan aşağıya bir süzdü. "Bu ne kıyafet, bu ne hal, bir kazak kadar vahşisin," dedi. Genç adam gülerek cevap verdi. "Ma mafi, yarın kazakların almak istedikleri bir şehri müdafaya gidiyorum." Seniha, "Nasıl, Çanakkale'ye mi?" diye haykırdı. "Ah çocuk, niçin bana evvelce söylemedin? Seni oraya göndertmemenin bir kolayını bulurduk." Hakkı Celis kibirli bir tavırla dudaklarını büktü. "Bu esvabı giydikten sonra," dedi, "herhalde bir yere gitmek lazımdı. Kısmet Çanakkale'ye çıktı. Hiç müteessir değilim. Bilakis pek memnunum. İlk defa adam akıllı bir harp göreceğim. Adeta içim içime sığmıyor." Genç kız müstehsi, "Hey koca kahraman," dedi. Tam bu sırada kapının zili çalındı. Seniha kendi kendine söylenir gibi, "İşte bu mutlaka Faik Bey olacak," dedi. Doğrusu bir taraftan da Hakkı Celis'in yanında bulunduğuna memnundu. Zira bu surette Faik Bey ile kendi aralarında vukuu çok melhuz, olması beklenen bir izah ve istizaha, açıklama istemeye imkan kalmayacaktı. Birkaç zamandan beri uzaktan mektuplarla kendisini bir gün rahat bırakmayan bu eski sevdalı, kim bilir şimdi yüz yüze gelince hırıltılı ve zırıltılarını ne kadar fazla bir dereceye çıkaracaktı. Seniha hayatını ikiye ayıran bu maceranın içinden kolayca sıyrılıp çıkmak istiyordu. Bununla beraber Faik Bey odadan içeriye girer girmez Hakkı Celis ikisinin de sapsarı kesildiğini gördü. Seniha ellerindeki ve sesindeki titremeyi güç zapt ediyordu. Bu şimdiden için için heyecanlı, tehditkar ve sitemkar sessiz bir aşk sahnesiydi. Onun içindir ki Hakkı Celis Faik Bey ile selamlaştıktan sonra hemen kalkıp gitmek istedi. Fakat Seniha bırakmadı. "Gitme, bu akşam yemekte kalacak. Faik Bey de kalacak," dedi. Bunun üzerine Faik Bey'in benzi daha ziyade sarardı. Adeta dudaklarına kadar bembeyaz oldu. "Ben maalesef yemeğe kalamayacağım. Biraz sonra gideceğim," diye söylendi. Seniha, Aa, nasıl olur, söz verdiniz, davet edildiniz, kabil değil, bırakmam dedi. Ve genç adama o kadar tuhaf gözlerle baktı ki onda cevaba kudret kalmadı, başını eğip sustu. Fakat Hakkı Celis odanın havasında hala gizli şimşekler seziyordu. İkide bir, şimdi tutuşacaklar, şimdi kavga başlayacak diyordu ve bu ihtimal önünde kendi mevkiini ziyadesiyle nazlık buluyordu. Ma mafi korktuklarının hiçbirisi olmadı. İkisi de yavaş yavaş kendilerini zapt etmeye ve soğukkanlılıklarını bulmaya başladılar. Faik Bey kaygısız bir eda ile seyahatini anlattı, geçtiği yerlere dair malumat verdi. Sonra Servet Bey ve Sekine Hanım geldiler. Yemek saati gayet sessiz, ağır ve biraz da mamum, sıkıntılı geçti. Faik Bey yemekten evvel üst üste 4 viski ve sonra da bir hayli şarap içtiği halde yine bir parça neşelenemedi. Gittikçe kasvetli, gittikçe sükutî bir tavır aldı. Seniha ürkek ve endişeliydi. Doğru dürüst yemek bile yiyemedi. Göğsü daimi bir heyecan içindeydi. Koridorda ufacık bir gürültü onu yerinden hoplatıyordu. Her kapı çalınışında kalkıyor, dışarıya bakıyordu. Faik Bey yemekten sonra çok kalmadı. Saat henüz 10'du. Hakkı Celis'le beraber çıktılar. Seniha'nın eski aşığı, Seniha'nın eski sevdalısına dedi ki, "Beyoğlu'na kadar yürürüz, olmaz mı?" Hakkı Celis, Faik Bey'in hiç bu kadar iyi bir çocuk olduğunu hatırlamıyordu. Kendisine ilk defa akran muamelesi ediyordu. Sesinde kalbi okşayan bir şey vardı. Bir müddet yan yana sessiz yürüdükten sonra tekrar söze başlayan o oldu. "Demek yarın gidiyorsunuz," dedi. "Bilmem size acımalı mı, sevinmeli mi? Zira cephenin arka tarafı pek de ferahlı bir şey değil." Aralarına yine bir sükut çöktü. Osman Bey'den Pangaltı'ya kadar birbirlerine tek bir kelime söylemediler. Hakkı Celis'in yoldaşı dalgın ve hızlı yürüyordu. O kadar ki Hakkı Celis ihtara mecbur oldu. "Böyle koşarak nereye gidiyorsunuz?" Faik Bey gülerek cevap verdi. "Sahi dalmışım, sizi yordum, affedersiniz." Hava ağır ve ılıktı. Fesini eline aldı ve hiç şüphesiz bir şey söylemiş olmak için deminki sözünü tekrar etti. "Demek yarın gidiyorsunuz." Yürüdükleri cadde gittikçe kalabalıklaşıyordu. Birbiri ardı sıra birçok otomobiller geçiyordu. Faik Bey, "Ben görmeyeli her şey epeyce değişmiş," dedi. "Acaba Beyoğlu'nda bu saatte gidilecek yer neresidir?" Hakkı Celis hiç bilmiyordu. Yalnız bazı arkadaşlarının tepe başında bir bardan bahsettiklerini işitmişti. Faik Bey dedi ki, "Bu gece sizi bırakmayacağım. Yarın gidiyorsunuz. Biraz eğleniriz." Hakkı Celis Beyoğlu'nda eğlenmenin ne demek olduğunu hep başkalarının hikayelerinden biliyordu. Belki de birkaç defa kendisinin de bu hayata bir kenarından katıldığı olmuştu. "Bu kıyafetle nereye gidebilirim?" Faik Bey babayani bir tavırla omuzlarını silkerek cevap verdi. "Adam sen de, o kadar zabit var, her yere girip çıkıyorlar, yapmadıklarını bırakmıyorlar." Biraz sonra Tepebaşı bahçesinin barındaydılar. Faik Bey Hakkı Celis'e sordu. "Ne içersiniz?" Genç adamı içerideki gürültü ve kalabalık biraz şaşırtmıştı. "Hiçbir şey," dedi. "Olmaz, mutlaka bir şey içeceksiniz. Garson, iki viski, iki viski." Sahnede bir Viyanalı kadın Almanca bir şarkı söylüyordu. Bazı Avusturyalı zabitler hep birazdan aynı şarkının nakaratını tekrar ediyorlardı. Locaların birinde kıyafetlerinden dışarlıklı veya harp zengini olduğu anlaşılan iki şişman adam yanlarında saçları ve suratları boyalı yarı çıplak kadınlarla mütemadiyen şampanya içiyorlar, meyve yiyorlar ve mütemadiyen sırıtarak birbirlerine bakıyorlardı. Hakkı Celis oturdukları masanın yanında kendi gibi bir ihtiyat zabitini, masadan masaya her türlü vasıtalık vazifesini gören dilsiz adama elleriyle, gözleriyle, dudaklarının ucuyla bir şeyler anlatırken gördü. Nihayet eline bir kağıt verdi, salonun sigara dumanları arkasında yarı kaybolmuş bir köşesini gösterdi ve dilsiz o tarafa gitti. Biraz sonra o dumanlar arasından siyahlar giyinmiş, kolları omuz başlarına kadar açık ve sarı saçlı, uzun ince bir kadın belirdi. Yavaş yavaş o genç zabitin yanına geldi ve 32 dişini birden gösteren bir tebessümle elini uzattı. "Guten Abend." Biçare genç ne yapacağını, ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Kadına sigara paketini uzatıyor, gayet fena olduğu anlaşılan bir Almanca ile ne istediğini soruyor, güya yüzlerce iğnenin üstünde gibi iskemlesinde bir türlü rahat oturamıyordu. Buraya girdikleri dakikadan beri hiç konuşmayan ve yarım saat zarfında 3 tane viskiyi susuz, sedasız üst üste yuvarlayan Faik Bey birdenbire yumruğunu masanın mermerine vurdu. Dünyada kadın kadar berbat bir mahluk var mı dedi. Hakkı Celis derin bir uykudan uyanır gibi silkindi. Şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne baktı. Faik Bey'in gözlerine sert ve haşin bir ifade gelmişti. Bakınız, şunlara bakınız. Sarışın, siyah ve beyaz yılanlar ki etrafımızda kıvrana kıvrana kımıldanıyorlar. Ve elinin hafif bir hareketiyle soldaki kadınları gösterdi. Bir viski daha içti ve büsbütün genç adama doğru çevrilip, zanneder misin ki diye sordu. Bunlar hakikaten bizden, bizim cinsimizden olsunlar. Hayır, bunlar insanlarla hayvanların haricinde başka bir cinsten acayip ve korkunç bir takım mahlukattır. Bizim gibi söz söylerler, tebessüm ederler ve ağlarlar. Bize anlar gibi bakan gözleri vardır. Fakat asla, asla bizden değildirler. Ne damarlarında işleyen kanların, ne göğüslerinin altında çarpan kalbin bizim kanımız ve bizim kalbimizle münasebeti vardır. Erkeklerin en büyük hatası ve felaketlerinin başlıca sebebi onları da kendilerinden telakki etmeleridir. Onlara beşeriyetin nısfı, yarısı demişiz. Onların kucağında ana diye yatmışız. Onları karı diye evimize almışız. Onları sevgili diye kollarımızı açmışız. İşte o zamandan biridir ki ne vücudumuzda rahat, ne evimizde sükun, ne kollarımızda kuvvet kalmış. Haberimiz olmaksızın bize sokuluvermişler. Zehirlerini gizli bir tarafımızdan şah damarlarımıza akıtıvermişler. Faik Bey Hakkı Celis'e daha ziyade yaklaştı. Şimdi bir çelik rengi alan gözlerini genç adamın gözlerine saplayarak ''Bir kadına hiç tutuldunuz mu?'' dedi. ''Ben sizin yaşınızdayken epeyce kadınlarla münasebete girmiş, aldanmış ve aldatılmıştım. 25 yaşıma girdiğim zaman artık bıkmış, usanmış bir adam gibiydim. Kadınlığın benim nazarımda hiçbir sırrı kalmamıştı. Kendi kendime diyordum ki ''Adam sen de, işte evveli de bu, ahiri de bu. Hele aşk, sevda filan gibi sözler bana vız geliyordu.'' Bunlar hep romancıların uydurduğu martavallar diyordum. Fakat bir gün 25'imi geçmiş ve hiç olmazsa 25 kadın tanımıştım. Birdenbire ne oldu bilmem. 18 yaşında bir çocuk gibi. Siz kaç yaşındasınız? Hakkı Celis 22 dedi. Faik Bey bir susuz viski daha içti ve sözüne şöyle devam etti. 22. Fakat siz de günün birinde 18 yaşındaydınız. O yaşta nasıl sevilir bilirsiniz. Mutlaka bilirsiniz. Zira hatırlıyorum ki siz de sevdiniz. Siz de benim gibi. Siz de onu sevdiniz. Hakkı Celis sapsarı kesildi ve kalbi şiddetli şiddetli çarpmaya başladı. Faik Bey, evet evet biliyorum dedi. Fakat monşer, hiç o sevilir mi? Ne kadar zaman kendisinden kaçtım, ne kadar zaman bana uzanan elleri ellerimle ittim. Ben istemedikçe o arkamdan koştu. Uzun uzun anlatmaya ne hacet. Herkes gibi siz de gördünüz, siz de öğrendiniz. Benim karşımda ne kadar zelildi. Birdenbire gözleri meçhul bir noktaya daldı. Dakikadan dakikaya dağılan zihnini toplamak istiyormuş gibi başını silkti ve kendi kendine söylenircesine... Fakat vaktaki o benden kaçmaya başladı, ben kovaladım dedi. Hem nasıl kovalayış monşer, hem nasıl kovalayış. Hudutlar aşıyordum, memleketten memlekete koşuyordum ve yanına vardığım vakitte nefesim tıkanıyor, soluk soluğa kalıyordum. Bir şey söyleyemiyordum. Yalnız diyordum ki, bırak seni seveyim, bırak seni seveyim. Sen istediğini yap, istediğini sev. Fakat müsaade et ki ben daima yanında bulunayım. Zira onun yanından ayrılır ayrılmaz sanki havasız kalıyordum. Tıpkı sudan çıkarılan balık gibi can çekişmeye başlıyordum. Bilseniz bu ızdıraplardan kurtulmak için ne zilletlere katlandım, ne zilletlere. Herkes sanıyordu ki ben bilerek, ben isteyerek göz yumuyorum. Vallahi billahi herkes böyle sandı. O kızıl saçlı kız bir ateşin önünde duran bir cadı gibi beni yerden yere, çukurdan çukura sürüklenir gördükçe... 32 dişini birden gösteren bir gülüşle gülüyor ve memnuniyet mesamelerinden fışkırıyordu. Azizim, aşk bir izzet-i nefis meselesi, bir izzet-i nefis yarasıdır. Ondan mutlaka intikamımı alacağım, mutlaka. Ve yumruğunu tekrar tekrar masanın üstüne vurdu. Hakkı Celis etrafını hiç görmüyordu. Faik Bey'in anlattığı şeyler ondaki zaman ve mekan mefhumunu tamamıyla kaldırmıştı. Şimdi tamamıyla Seniha'dan ve Faik Bey'den yapılmış ateşten bir feza içinde yaşıyordu. Titreyerek dedi ki, ''Unutunuz, en iyi intikam bu değil mi?'' Faik Bey acı acı güldü. ''Unutmak, unutmak. Ah öyleyse sizin hiçbir şeyden haberiniz yok.'' dedi. ''Onu unutmak için neler yapmadım. Hiçbir şey kâr etmedi. Hınzır kız beynimin içinde burgulu bir çivi gibi saplanmış kaldı.'' Ondan daha çok güzelleriyle düşüp kalktım. Ondan bin kat daha seçkinlerini tanıdım. Fakat hiçbiri onu bana unutturamadı. Hiçbiri bir dakika için onu hatırımdan silemedi. Bazen kendi adımı unutacak kadar sarhoş oluyordum. Lakin onun adı her vakitten daha canlı, daha manalı, dilimden hiç düşmüyordu. Bazen bir kumar masası başında kendimi kaybediyordum. Fakat onun hayalini daima yanı başımda hazır, kağıtların üzerine aksetmiş ve yeşil çuhanın ortasında raks ederken görüyordum. Niçin bu kız benim izzet nefsimle oynadı? Beni çamurdan çamura sürükledi. Vallahi billahi intikamımı alacağım. Göreceksiniz mutlaka.